Ayrım 8.
Bedevi gözlerini kralın mavi tacına dikti. Kral, Sina'dan mı geldin? Evet, orası benim yurdum. Neden Suriyelilerle birlikte oldun? Altın, bana altın vereceklerini vaat ettiler. Hititlere rastladın mı? Bize savaş planı verip gittiler. Seninle birlikte başka bedevi var mı? Onlar kaçtı. Musa adında bir Yahudi'ye rastladın mı? Musa? Ramses arkadaşını tarif etti. Hayır, onu tanımıyorum. Ondan söz edildiğini duydun mu? Hayır, sanmıyorum. Kalenin içinde kaç kişi var? Bilmiyorum. Yalan söyleme. Yaralı beklenmedik bir atiklikle hançerini kaptığı gibi doğruldu ve kralı öldürmeye çalıştı. Sitao adamın bileğine kuvvetle vurarak saldırganın bıçağını düşürdü. Bedevi bu hareketiyle çok güç sarf etmişti. Yüzü kasıldı, gövdesi bir çember gibi gerildi, yere yığıldı. Ölmüştü. Sitao, Suriyeliler kendilerine müttefik olarak Bedevileri seçmişler diye açıkladı. Ne aptallık. Bu iki halk asla anlaşamaz. Sitao Lotus ile hasta bakıcıların tedavi etmeye başlamış olduğu yaralıların yanına döndü. Ölüler hasırlara sarılmış olarak arabalara konmuş, bir müfrezenin koruması altında Mısır'a gitmek üzere yola çıkıyordu. Mısır'da onlara yeniden dirilme ayini yapılacaktı. Ramses atlarıyla aslanını okşadı. Aslanın hafiften duyulan homurtusu adeta bir mırıltıya benziyordu. Birçok asker hükümdarın çevresinde toplandı. Silahlarını havaya kaldırarak usta bir savaşçının deneyimiyle yönetiminde kendilerini zafere götüren krallarını alkışladılar. Generaller bu kalabalık içinden zorlukla ilerleyip Ramses'i kutlamak için sıraya girdiler. Yakındaki korularda başka Suriyeli yakaladınız mı? Hayır majeste, ordugah kurmamız için emir verecek misiniz? Yapılacak daha iyi bir işimiz var. Megiddo'yu yeniden ele geçirmek. 18. Onu bir gram bile şişmanlatmayacak bir tabak dolusu mercimek yiyerek güç kazanan Ameni, ertesi gün yapacağı işlerin bir kısmını önceden bitirmek ve Seramana'nın dosyasıyla ilgilenebilmek amacıyla geceyi bürosunda geçirdi. Sırtı ağrımaya başladığı zaman tepesi zambak şeklinde olan sütun biçimindeki fırça kutusuna dokunuyordu. Ramses bu kutuyu ona yanına sekreter olarak aldığı zaman hediye olarak vermişti. Buna dokunmak Ameni'ye güç veriyordu. İlk gençlik yıllarından beri Ameni, Ramses'le arasındaki görünmez bağların yardımıyla Seti'nin oğlunun bir tehlikeyle karşılaşıp karşılaşmadığını içgüdüsel olarak hissediyordu. Birçok kez ölümün kralı yalayarak geçtiğini ve sadece Ramses'in kişisel büyüsünün felaketi önlediğini hissetmişti. Şayet tanrıların Firavun'un çevresinde kurdukları koruyucu duvar dağılacak olsaydı, Ramses'in gözü pekliği onun sonu olmayacak mıydı? Ve şayet Seraman'a bu sihirli duvarın bir taşı idiyse, Ameni onu görevinden uzaklaştırarak çok ciddi bir hata işlemiş olmuyor muydu? İçini kemiren bu kuşku gerçek olabilir miydi? Suçlama büyük bölümüyle Seramana'nın metresi Nenofar'ın tanıklığına dayanıyordu. Bu nedenle Ameni polisten daha ayrıntılı bir biçimde sorgulamak için kadını bulup getirmelerini istedi. Şayet bu kadın yalan söylemişse onu gerçeği söylemesi için zorlayacaktı. Saat 7'de soruşturmadan sorumlu olan 50 yaşlarında ağırbaşlı polis memuru, kralın özel sekreterinin bürosuna girdi. Nenofar gelmeyecek dedi. Sizinle gelmeyi reddetti yoksa? Evinde hiç kimse yok. Verdiği adreste oturmuyor muydu? Komşularının söylediğine göre oturuyormuş ama birkaç gün önce evini terk etmiş. Nereye gittiğini söylemeden mi? Kimse bir şey bilmiyor. Evin için aradınız mı? Hiçbir sonuç alamadık. Çamaşır çekmeceleri bile boşaltılmıştı. Sanki yaşantısının bütün izlerini silmek istercesine. Hakkında ne öğrendiniz? Söylenenlere göre hafif meşref bir kadınmış. Hatta bazı kişiler onun vücudunu satarak hayatını kazandığını söylediler. Herhalde bir hanelerden birinde çalışıyordu. Yaptırdığım inceleme sonucu öyle olmadığını öğrendim. O halde evine erkekler geliyormuş. Komşuları böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Ama sık sık ortadan kaybolurmuş, bilhassa geceleri. Onu bulup muhtemel işverenlerini öğrenmeliyiz. Bunu başaracağız. Acele edin. Polis gitti. Ameni, Seramana'nın Hititli suç ortağına yazdığı öne sürülen tahta tabletleri yeniden okudu. Bürosunun sessizliği içinde sabah saatinin daha canlı tuttuğu zihninde bir varsayım canlandı. Bu varsayımın gerçeğe uygunluğunu doğrulamak için aşağının dönüşünü beklemek zorundaydı. Bir kaya çıkıntısı üzerine kurulan Megiddo Kalesi, ovada savaş düzenine giren Mısır ordusunu etkilemişti. Kulelerin yüksekliği nedeniyle orada imal edilen büyük merdivenleri duvarlara dayamak kolay olmayacaktı. Kaleden atılacak ok ve taşlar hücum birliklerini yok etme tehlikesini taşıyordu. Ramses yanına aşağıya aldı. Okçuların hedefi olmamak için arabasını hızla sürerek kalenin çevresini dolaştı. Ona hiçbir ok atılmadı. Mazgallarda hiçbir okçu görünmedi. Aşağı Son ana kadar saklanacaklar dedi. Böylece tek bir ok bile ziyan etmeyecekler. En iyi çözüm onları aç bırakmak. Megiddo'daki erzak birkaç ay dayanmalarına yeter. Sonu gelmeyen bir kuşatmadan daha aptalca şey ne olabilir? Ardı ardına saldırırsak çok insan kaybederiz. Yoksa sen beni yeni bir zaferden başka bir şey düşünmeyecek kadar gözü kara mı sanıyorsun? Mısır'ın zaferi insanların alın yazısından önce gelmez mi? Her varlık benim için değerlidir Ayşe. Ne öneriyorsun? Savaş arabalarımızı kalenin çevresinde atış menziline yerleştireceğiz. Ve okçularımız mazgallarda görünecek Suriyelileri saf dışı bırakacaklar. Üç gönüllü takım kendilerini kalkanlarla koruyarak merdivenleri duvarlara dayayacaklar. Ya Megiddo ele geçirilemezse? Önce onu almaya çalışalım. Kafanın içinde başarısızlık fikriyle yola çıkarsan peşinen başarısızlığa uğramışsın demektir. Ramses'ten çevresine yayılan enerji askerlere yeni bir canlılık vermişti. Saldırı için çok sayıda gönüllü öne çıktı. Okçular sessiz ve endişe verici görünen kocaman bir yaratığı andıran kalenin çevresine mevzilenen arabalara yerleşmek için acele ettiler. Merdivenleri omuzlarında taşıyan piyade erleri ihtiyatlı adımlarla duvarlara doğru ilerlediler. Merdivenleri duvarlara dayarlarken en uzun kulenin mazgallarında alın bağlarıyla tutturulmuş gür saçları ve sivri sakallarıyla beliren Suriyeli okçular yaylarını gerdiler. Ama hiçbiri nişan almaya vakit bulamadı. Ramses ile Mısırlı okçular hepsini öldürdüler. Ölenlerin yerine geçen yenileri birkaç ok fırlatmayı başardılar ama hiçbir Mısırlı isabet ettiremediler. Kral ile seçkin okçular kısa sürede hepsinin işini bitirdiler. Yaşlı General Stao'ya zayıf bir direnmeyle karşılaştık dedi. İnsan bu adamların hiç savaşmadıklarına yemin edebilir. Daha iyi. Böylelikle işim azalacak ve bir gecemi lotus ayırabileceğim. Bu çarpışmalar beni tüketiyor. Piyadeler merdivenleri tırmanmaya başladıkları zaman duvarın tepesinde 50 kadar kadın ortaya çıktı. Mısır ordusunun kadınlarla çocukları öldürmek gibi bir adetleri yoktu. Kadınlar çocuklarıyla birlikte Mısır'a gönderilir, savaş esiri olarak büyük çiftliklerde hizmetçilik yaparlardı. Adlarını değiştirdikten sonra Mısır toplumuna karışıp onunla bütünleşirlerdi. Yaşlı general üzgündü. Bu dünyada görmediğim bir şeyin kalmadığını düşünürdüm. Bu zavallı kadınlar akıllarını kaçırmışlar. İki Suriyeli kadın bir mangalı duvarın tepesine çekip tırmanmakta olan piyadelerin üzerine boşalttılar. Kor halindeki kömürler saldıranları sıyırıp geçti, merdivenin basamaklarının üzerine yapıştı. Okçuların okları kadınların gözlerine saplandı. İsabet alan kadınlar boşluğa yuvarlandılar. Ellerinde bir mangalla onların yerini alanlar da aynı akıbete uğradılar. Öfkeden gözü dönen bir genç kız sapanın içine ateş korlarını koydu, havada döndürdükten sonra fırlatmaya başladı. Ateşten oluşan mermilerden biri yaşlı generalin baldırını isabet etti. General eli yarasının üstünde yere yıkıldı. Seo ona dokunmayın dedi. Bırakın ben meşgul olayım. Peştemalını çıkaran yılan oynatıcısı yaranın üzerine işedi. Seo gibi general de idrarın kuyu ve ırmak suyunun aksine steril olduğunu ve mikrop kapma tehlikesi olmadan yarayı temizlediğini biliyordu. Sedyeci erler generali hastane çadırına taşıdılar. Piyadeler bomboş surların üzerine çıktılar. Birkaç dakika sonra Megiddo Kalesi'nin büyük kapısı açıldı. Kalenin içinde korkuya kapılmış birkaç kadın da çocuk kalmıştı. Aşağı, Suriyeliler bütün kuvvetlerini kalenin dışına sürerek bizi püskürtmeye çalışmışlar dedi. Ramses, manevraları başarıya ulaşabilirdi dedi. Onlar seni tanımıyordu. Kim beni tanıdığını iddia edebilir ki dostum? 10 kadar asker, kaymak taşından yapılmış kapkacak ve gümüşten yapılmış heykelciklerden oluşan kale hazinesini yağma etmeye başlamışlardı. Aslan kükremesi onları dağıttı. Ramses, bu adamlar hemen tutuklansın diye kararını bildirdi. Odalar temizlensin ve tütsülensin. Kral Megiddo'dan sorumlu olacak bir vali atadı. Bu yeni vali kalede kalacak olan subaylarla erleri seçecekti. Depolarda ancak birkaç hafta yetecek erzak kaldığı için bir müfreze avlanmak ve başıboş sürüleri toplamak üzere kaleden ayrıldı. Ramses, Aşa ve yeni vali bölgenin ekonomisine yeniden çeki düzen verdiler. Efendilerinin kim olduğunu bilemeyen köylüler bir süredir çalışmaları bırakmışlardı. Bir haftadan kısa bir sürede Mısırlıların bölgeye tekrar hakim oluşu barış ve güvenliğin teminatı olarak algılanıyordu. Ramses, Megiddo'nun kuzeyinde birbirine belirli uzaklıkta yer alan küçük kaleler yaptırdı. Her kalenin içinde 4 gözcü ve atları yer alacaktı. Böylelikle Hititler saldıracak olurlarsa Megiddo'daki garnizon güvenliği sağlayacak zamanı bulacaktı. Ramses, ana kulenin tepesinden hiç hoşlanmadığı manzarayı seyretti. Nilden, hurma bahçelerinden, yeşil kırlardan ve çölden uzakta yaşamak bir azaptı. Bu sakin saatte Nefertari akşam ayinini yapıyor olmalıydı. Onu ne kadar arıyordu? Ayşe kralı düşüncelerinden ayırdı. Benden istediğini yaptım. Subaylar ve askerlerle konuştum. Duyguları nedir? Sana yürekten güveniyorlar. Ama ülkeye dönmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Suriye'den hoşlanıyor musun Ayşe? Burası tehlikeli ve tuzaklarla dolu bir ülke. Onu tanımak için uzun uzun burada oturmak gerekir. Hititlerin toprakları Suriye'ninkine benziyor mu? Orası daha vahşi ve daha sert. Kışları Anadolu'nun yüksek yaylalarında esen rüzgar buz gibidir. Benim hoşuma gideceğine inanır mısın? Sen Mısır'sın Ramses. Başka hiçbir toprak senin gönlünde yer edemez. Amur eyaleti yakında. Düşman da yakında. Hitit ordusunun Amur'u işgal ettiğini düşünüyor musun? Güvenilir haberler alamıyoruz. Senin inancın ne? Hiç kuşkusuz bizi orada bekliyorlardır. 19. Kıyı kentleri olan Tir, Dipnot, Tir bugün Sur kenti ve Biblos arasındaki bölgede kıyı boyunca uzanan Amur eyaleti, Hermon, Dipnot, Hermon, Filistin'de Siyon adıyla da anılan Cebellü Şeyh Dağı. Dağı ile ticaret kenti Şam'ın doğusunda bulunuyordu. Amur Hitit kontrolü altındaki topraklardan önce Mısır egemenliği altındaki son bölgeydi. Mısır'dan 400 kilometreden daha uzakta bulunan Firavun'un askerleri ağır adımlarla ilerliyordu. Generallerinin önerilerinin tam aksini yapan Ramses, kıyı boyunca giden yoldan ayrılmış, dağlardan giden bir patikayı izlemişti. Bu yürüyüş hayvanlar için olduğu kadar insanlar için de çok zordu. Artık kimse ne gülüyor ne de konuşuyordu. Herkes kan dökücülük ünleri en gözü pek askerleri bile korkutan Hititler ile yapılacak çarpışmaya kendini hazırlamaya çalışıyordu. Diplomat Ayşe'nin yaptığı analize göre Amru'nun yeniden ele geçirilmesi savaş ilanı anlamına gelmeyecekti. Ama kim bilir kaç kişinin kanı dökülecekti. Birçokları kralın Megiddo'yu ele geçirmekle yetineceğini ve dönüş yolunu tutacağını ummuştu. Ancak Ramses kısa bir mola verdikten sonra ordusunu bu yeni zorlu göreve sürmüştü. Keşif erlerinden biri dört nala gelip Ramses'in önünde durdu. Oradalar, kayalarla deniz arasında, patikanın başındalar. Kalabalıklar mı? Mızrak ve yaylarla silahlanmış yüzlerce adam çalıların arkasına saklanmış. Kıyı yolunda pusuya yattıkları için onları arkadan vurabiliriz. Bunlar Hititler mi? Hayır majeste, Amurlular. Ramses şaşırıp kalmıştı. Mısır ordusuna nasıl bir tuzak kurulmuştu? Beni oraya götür. Savaş arabaları birliğinin komutanı araya girdi. Firavun böyle bir tehlikeye atılmamalı. Ramses'in bakışlarından ateş fışkırdı. Gidip görmek, durum saptaması yapmak ve karar vermek zorundayım. Kral keşif erini izledi. İki adam yolu yayan tamamlayıp kayalık bir yamaca geldiler. Ramses durdu ve aşağıya doğru baktı. Deniz, kıyıdan giden yol, bir sürü çalılık, pusuya yatmış Amur askerleri ve kayalık. Hitit kuvvetlerinin pusuya yatarak yığınak yapabilecekleri hiçbir yer yoktu. Ama ufka doğru başka bir kayalık vardı. Anadolu savaşçılarının arabaları bu kayalıkların arkasında gizlenmiş, çatışmaya olanca hızlarıyla müdahale etmeye hazır bekliyor olamazlar mıydı? Ramses'in sorumluluğunda Mısır'ın güvenliğinin tek garantisi olan askerlerin yaşamı vardı. Savaş düzenine giriyoruz diye mırıldandı. Amur'u prensinin piyadeleri uyukluyordu. İlk Mısırlılar kıyı yolunu izleyerek güneyden gelmeye başlar başlamaz onları pusuya düşürüp öldüreceklerdi. Prens Benteşina, Hititli itmenlerin öğütledikleri stratejiyi uyguluyordu. Hititler yoluna birçok tuzak kurulan Ramses'in buraya kadar ulaşamayacağına inanıyorlardı. Şayet oraya ulaşsa bile birlikleri o kadar küçülmüş olacaktı ki en son olarak kurulacak pusu onu bitirecekti. 50 yaşlarında güzel siyah bıyıklara sahip Benteşina, Hititleri sevmiyordu ama onlardan korkuyordu. Amuru Hitit egemenlik alanına öylesine yakındı ki onları kızdırmamak Benteşina'nın çıkarınaydı. Aslında Mısır'a bağlıydı ve Firavun'a vergi veriyordu. Ama Hititler onun bu durumunu kabul etmiyor, baş kaldırmasını ve tükenmiş Mısır ordusuna son darbeyi indirmesini istiyordu. Kayalıkların arasındaki bir mağarada saklanmış bekleyen prens, boğazı kuruduğu için içki dağıtıcıdan soğuk şarap getirmesini istedi. İçki dağıtıcı birkaç adım attı atmadı, efendim bakın dedi. Acele et susadım. Kayalığın tepesine üzerine bakınız, yüzlerce binlerce Mısırlı. Şaşırıp kalan Benteşina ayağa kalktı, içki dağıtıcı yalan söylemiyordu. Başında mavi bir taç, üzerinde güneşte altın gibi parlayan bir peştemal olan uzun boylu bir adam yamaçtan aşağı iniyordu. Sağında dev gibi bir aslan vardı. Kısa bir süre içinde uyanık olan askerlerin tümü, prenslerinin gördüğü bu manzarayı görmüşlerdi. Uyuyanları hoyratça uyandırdılar. Ramses kalın ve güçlü sesiyle ''Nerede saklanıyorsun Benteşina?'' diye haykırdı. Amuru prensi titreyerek Firavun'a doğru ilerledi. ''Sen bana bağlı değil misin?''
Majeste, ben Mısır'a hep sadakatle hizmet ettim. Neden senin ordun bana tuzak kurdu? Eyaletimizin güvenliğini düşünüyorduk.
Hızla koşan bir at sürüsünün sesini andıran bir gürültü göğe yükseldi. Ramses ileriye Hitit savaş arabalarının arkasına saklanabilecekleri kayalıklara doğru baktı. Firavun için gerçeğin ortaya çıkacağı an gelmişti. Bana ihanet ettin Benteşina. Hayır majeste. Hititler beni kendilerine itaat etmeye zorladılar. Şayet kabul etmeseydin beni ve halkımı öldüreceklerdi. Neredeler? Sizin ve ordunuzun yol üzerindeki sayısız engelleri aşsanız bile buraya perişan geleceğinizi inandıkları için gittiler.
Bu garip gürültü de ne?
Denizde oluşan büyük dalgaların kayalıklara çarpınca çıkardığı ses. Adamların bana saldırmak için hazır bekliyorlardı. Benimkiler savaşmaya karar verdiler. Benteşina diz çöktü. Ah majeste, ölümün iktidar olduğu sessizlik dünyasına inmek ne korkunç bir şey. Bu dünyadaki en hareketli insan bile oraya gidince uyuşup kalır ve sonsuz bir uykuya dalar. Orada oturanların kaldıkları yer öylesine derindedir ki sesleri bize kadar ulaşmaz. Çünkü ne kapısı vardır ne de penceresi. Hiçbir güneş ışığı ölülerin karanlık krallıklarını aydınlatmaz. Hiçbir rüzgar onların yüreğini serinletemez. Hiç kimse bu korkunç dünyaya gitmeyi arzu etmez. Firavun'un bizi affetmesi için yalvarıyorum. Amur halkının canı bağışlansın ki size hizmet etmeye devam etsinler. Efendilerinin boyun eğdiğini gören askerler silahlarını attı. Ramses önünde yerlere kadar eğilen Benteşina'yı kaldırdı. Mısırlılarla müttefiklerinin candan çığlıkları yükseldi. Şenar, Ameni'nin bürosundan çıktığında yıldırım çarpmışa dönmüştü. İnanılmaz bir hızla yürüttüğü askeri seferin sonunda Ramses, Hitit egemenliği altına girmiş olan Amur eyaletini yeniden ele geçirmişti. Nasıl olmuştu da bu tecrübesiz genç kral, düşman topraklarında ordusuna ilk kez komuta ederken tüm engelleri aşmış ve parlak bir zafer kazanmıştı? Şenar çoktan beri tanrıların varlığına inanmasa da, Ramses'in gizli bir ayin sırasında babasından devraldığı sihirli güçten yararlandığı da bir gerçekti. Onun yolunu işte bu güç çiziyordu. Şenar, Ameni'ye verilmek üzere resmi bir not yazdı. Dışişleri Bakanı sıfatıyla Ramses'in zaferini ileri gelen kişilere bildirmek için Memphis'e gidecekti. Şenar kız kardeşine büyücü nerede diye sordu. Uzun boylu esmer kadın, Akaneto'nun mirasçısı sarışın Lita'yı bağrına bastı. Bu kız Ramses'in ağabeyinin öfkesini artırıyordu. Çalışıyor. Onu hemen görmek istiyorum. Sabırlı ol biraz. Nefertari'nin şalı ile yeni bir büyü seansı yapacak. Onun büyüsü hiçbir işe yaramıyor. Ramses'in Amuru'yu yeniden ele geçirdiğini, Kenan ülkesindeki bütün kaleleri geri aldığını ve kendi yasalarını yeniden kuzeydeki prensliklere kabul ettirdiğini biliyor musun? Kayıplarımız çok az. Sevgili kardeşimin vücudunda bir sıyrık bile yok. Hatta askerlerin gözünde tanrı mertebesine çıkmış. Emin misin? Amen'in mükemmel bir haber kaynağı. Bu melun katip öylesine temkinli ki ona gelen bilgiler kesinleşmedikçe sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor. Kenan ülkesi Amur ve Güney Suriye artık Hititlerin kucağına düşmeyecek. Ramses oraya güçlendirilmiş bir askeri üs kurarak düşmanın geçmesini önleyecek bir tampon bölge oluşturacak. Biz kardeşimizi alt edeceğimiz yerde onun savunma sistemini güçlendirdik. Harikulade bir sonuç. Sarışın Lita Şener'e bakıyordu. Bizim gelecekteki hükümdarlığımız uzaklaşıyor sevgili kardeşim. Ya sen ve büyücü beni işlettiyseniz? Şenar genç kadının elbisesinin üst bölümünü tuttuğu gibi çekti ve askılarını kopardı. Lita'nın ortaya çıkan göğsünde derin yanık izleri vardı. Lita katılasıya ağlamaya başladı, Dolant'ın kucağına sokuldu. Ona işkence etme Şenar. Bu kız Ofir bizim en iyi müttefiklerimiz. Aman ne muhteşem müttefikler. Yavaş ve ağırbaşlı bir ses, bundan hiç kuşkunuz olmasın prens dedi. Şenar arkasına döndü. Yüzü bir yırtıcı kuşunkini andıran büyücü Ofir bir kez daha Ramses'in ağabeyini etkiledi. Libyalının koyu yeşil gözleri hasmını birkaç saniyede yere serebilecek güçle bir kötülüğü barındırıyor gibiydi. Hizmetinizden memnun değilim Ofir. Gözlerinizle gördünüz. Lita'da ben de elimizden geleni yapıyoruz. Daha önce de size açıkladığım gibi çetin cevize çattık. Harekete geçmemiz için zamana ihtiyacımız var. Nefertari'nin şalı tümden yanıp kül olmadığı sürece büyülü koruma yok edilmeyecek. Şayet acele edecek olursak Lita'nın ölümüne neden oluruz. Ve tahtı zorla ele geçiren hükümdarı alaşağı etmek için en küçük bir şansımız kalmaz. Daha ne kadar bekleyeceğiz Ofir? Lita narin yapılı ama mükemmel bir medyum. Her büyü seansı sonunda Dolant'la ben onun yaralarını tedavi ediyor ve onun yeteneklerinden yeniden yararlanmak için yaranın iyi olmasını beklemek zorunda kalıyoruz. Peki onun yerine başka bir kobay kullansanız? Büyücünün bakışları sertleşti. Lita bir kobay değil, Mısır'ın müstakbel kraliçesi, yani sizin eşiniz. Galip çıkacağımız bu amansız savaşa birçok seneden beri hazırlanıyor. Hiç kimse onun yerini alamaz. Anlaşıldı. Ama Ramses'in zaferleri giderek artıyor. Beklemedik bir felaket bir anda o zaferlere son verebilir. Benim kardeşim sıradan bir adam değil. Garip bir güç onu yüreklendirip güçlendiriyor. Bunun farkındayım Prens Şenar. Bu nedenledir ki sanatımın en gizli kaynaklarına başvuruyorum. Acele etmek çok ağır bir hata olur. Böyle olmakla birlikte... Şener Ofir'i can kulağıyla dinliyordu. Böyle olmakla birlikte doğrudan Ramses hedef almış yeni bir mücadeleye girişeceğim. Zafer kazanmış bir insan kendine çok güvenir ve savunma gücünü yitirir. Zayıf anını kollayacağız. 20. Amure eyaleti bayram ediyordu. Prens Benteşina, Ramses'in ülkesinde bulunuşunu ve barışın yeniden kurulmasını çok parlak bir biçimde kutlamak için çırpınıyordu. Amuru'nun Mısır'a bağlılığını bildiren resmi açıklamalar papirüslere yazıldı. Prens en kısa zamanda Mısır tapınaklarının ana kapılarının önüne dikilecek olan sedir ağaçlarını gemilerle göndereceğine söz verdi. Amuru'lu askerler Mısırlı asker arkadaşlarına dostluk gösterilerinde bulundular. Su gibi şarap aktı, yeniden ele geçirilen eyaletin kadınları kurtarıcılarını hoşnut etmeyi bildiler. Bu zoraki sevince aldanmamakla birlikte Steu ile Lotus şenliklere katıldılar ve kendileri gibi yılanlara aşık yaşlı bir büyücüyle tanışma mutluluğuna erdiler. Buradaki yılanların zehir miktarı ve saldırganlıkları Mısır'daki yılanlardan daha düşük nitelikte olsa bile uzmanlar birbirlerine meslek sırlarını aktardılar. Ev sahibinin ilgisine rağmen Ramses neşeli görünmüyordu. Benteşina bu tutumunun dünyanın en güçlü adamı Firavun'un her durumda muhafaza etmek zorunda olduğu ağırbaşlılığından ileri geldiğini düşünüyordu. Ayşe aynı şekilde düşünmüyordu. Ramses, Mısırlı ve Amurulu üst rütbeli subayları bir araya toplayan şölenin sonunda Benteşina'nın ünlü konuğunu ağırladığı sarayın terasına çekildi. Kralın bakışları kuzey yönüne takılmıştı. Düşünceni bölebilir miyim? Ne istiyorsun Ayşe? Amuru prensinin ikramlarından pek memnun olmamış gibisin. İhanet etti, yine edecek. Ama senin öğütlerini uyguluyorum. Alçan biri de olsa nasıl davranacağını çok iyi bildiğimiz için onu değiştirmiyorum. Seni kaygılandıran bu değil. Kaygılarımı bilmiyor musun yoksa? Bakışların Kadeş'e yönelmiş. Kadeş, Hititlerin gururu, Kuzey Suriye üzerindeki egemenliklerinin simgesi, Mısır için sürekli bir tehlike. Evet, Kadeş'i düşünüyorum. Kadeş kalesine saldırmak demek, Hitit egemenlik sahasına girmek demektir. Şayet bu kararı alacak olursan devletler arası kurallara uyarak savaş ilan etmemiz gerekecek. Onlar bizim egemenlik alanlarımızda ayaklanmaları kışkırtırken bu kurallara saygı gösterdiler mi? O sadece bir başkaldır hareketiydi. Buna karşın Kadeş'e saldırmak demek Mısır ile Hitit İmparatorluğu'nun arasındaki gerçek sınırı geçmek demektir. Başka bir deyişle büyük bir savaş. Bu çatışma aylarca sürebilir ve bizim yok olmamızla sonuçlanabilir. Savaşa hazırız. Hayır Ramses, başarıların seni fazla gururlandırmamalı. Başarılarım sana çok mu hafif geliyor?